önemli bir kurban.
Tüm aile çevresine toplanır. Zorla boyun eğdirilen yaratık yere yatırılır. Yaşlılar ve gençler bir arada ellerini koyunun üzerine ya da bıçağı tutan babanın elinin üzerine koyarlar. Hızlı bir bıçak darbesinin ardından hayvanın yaşamı kumun üzerinde nabız gibi atar. Kurban sunusu yerine getirilmiştir. Bir sonraki yıl tekrarlanıncaya kadar. Kurban bayramında Eid el-Adha, Müslümanlar 4000 yıl önce meydana gelmiş olan bir kutsal kitap olayına işaret ederler. Bu olayda Tanrı, İbrahim'in oğlunun yerine ölmesi için bir koç sağlamıştı. Kur'an bu klasik öykünün kısa özetini şu sözlerle tamamlar. Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu İsmail'i kurtardık. Sure 37-107. Bu dramatik öykünün önemini tam olarak anlamak için Yaratılış kitabına geri dönelim.
İbrahim.
İbrahim günümüzde Irak adını taşıyan Ur ülkesinde milattan önce yaklaşık 2000 yılında dünyaya geldi. Adem'in soyundan gelen her insan gibi o da günah doğası ile doğdu. İbrahim putlara tapınanlar arasında büyümesine rağmen tek gerçek Tanrı'ya iman eden biri oldu. İbrahim bugün pek çok insanın aksine anne babasının inancı ne olursa olsun onların inancına bağlı kalması gerektiğini düşünmüyordu. İbrahim de Habil gibi Tanrı'ya kurban edilen hayvanların dökülen kanları aracılığıyla tapınarak yaklaştı. İbrahim 75, karısı 65 yaşına geldiklerinde Rab ona görünerek şöyle dedi. Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git. Seni büyük bir ulus yapacağım ve seni kutsayacağım. Sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Ve yeryüzündeki tüm halklar senin aracılığınla kutsanacak. Yaratılış 12:1-3. Tanrı İbrahim'den yeryüzündeki tüm uluslar için aracılığıyla kurtuluş sağlayacağı büyük bir ulus yapacağını vaat etti. Bu ulus büyük olacaktı. Ama sayıca değil, sahip olacağı önem açısından büyük olacaktı. Bu yeni ulusun gerçekleşmesi için Tanrı İbrahim'e ve çocuğu olmayan karısı Sara'ya, onların soylarına, henüz hiç çocukları olmamasına rağmen, vermeyi vaat etmiş olduğu bir ülkeye doğru yola çıkmalarını buyurdu. İbrahim, Tanrı'nın görünürde gerçekleşmesi imkansız gibi olan bu vaatlerine nasıl karşılık verdi? İbrahim Tanrı'ya güvendi ve itaat etti. Baba evini bıraktı ve bugün İsrail ve Filistin olarak bilinen Kenan ülkesine doğru yola çıktı.
İbrahim'in imanı.
İbrahim Kenan'a vardıktan sonra Tanrı ona şöyle dedi. Bu toprakları senin soyuna vereceğim. İbrahim, Avram kendisine görünen Rabbe orada bir sunak yaptı. Yaratılış 12:7. Tanrı'nın vaadi o ülkenin koşulları düşünüldüğünde insanı şaşırtıyordu. Çünkü Kenan ülkesinde birbirlerinden farklı çok sayıda insan grupları yaşamaktaydılar. İbrahim ve soyu bu ülkeye nasıl sahip olabilirlerdi? Onun ve karısının soyu yoktu. Yaşlı bir çiftin uzak bir ülkeden sizin ülkenize ziyaret amacıyla geldiğini gözünüzün önünde canlandırın. Ülkenize geldikleri zaman bu yaşlı çifte şunları söylersiniz. Bir gün siz ve soyunuz bu ülkenin tamamına sahip olacaksınız. Yaşlı adam güler ve size şöyle der. Çok komik doğrusu. Ben bir soya bile sahip değilim. Ben yaşlı bir adamım. Çocuklarım yok ve karım kısır. Ve siz bana benim soyumun çoğalacağını ve bu ülkeye sahip olacağını söylüyorsunuz. Siz hasta mısınız? İşte Tanrı'nın İbrahim'e vermiş olduğu vaat, insanı böylesine hayrete düşürecek türden bir vaatti. İbrahim'in bu vaade verdiği tepki nasıldı? Kutsal yazılar, onun Rab'be iman ettiğini ve Rabbin bunu ona doğruluk saydığını bildirirler. Yaratılış 15:6. İbrahim, Tanrı'nın vaadine bir çocuğunkine benzer bir iman ile iman ettiği için, Tanrı bu imanını ona doğruluk saydı. İbrahim öldükten sonra cennette Rab ile sonsuza kadar yaşayacaktı. Orijinal İbranice metinde iman etti sözcüğünün karşılığı amandır ve amin ifadesi bu sözcükten gelir. Öyle olsun ya da söylenilen güvenilir ve gerçektir anlamına gelir. Bu önemli noktayı lütfen gözden kaçırmayın. Rab'be iman etmek, onun bildirdiğini işitmek ve yürekten inanarak amin karşılığını vermektir. Bu iman Tanrı ile ilişki kuran bir çocuğun imanı kadar saf ve kuşku duymayan bir imandır. Tanrı'nın sözünü gerçek olarak kabul edip etmediğimiz, eylemlerimiz aracılığıyla belli olacaktır. İbrahim'i, imanı zor olan yolu seçmesi aracılığıyla doğrulandı. İbrahim, Rabbi izlemek için babasının inancına sırt çevirdi. İbrahim Tanrı'ya iman etti ve böylece aklanmış sayıldı ve İbrahim'e Tanrı'nın dostu dendi. Yakup 2:23. İbrahim Tanrı'nın dostuydu çünkü Tanrı'nın sözüne inandı. Ancak yine de bu durum İbrahim'in Tanrı'ya her zaman yaşamının her alanında güvenmiş olduğu anlamına gelmez. Tanrı onun yasal olarak mükemmel bir biçimde doğru olduğunu duyurdu. Ama İbrahim günlük yaşamındaki eylemlerinde mükemmel değildi. Kutsal yazılar peygamberlerin günahlarını ve hatalarını gizlemezler.
İsmail.
İbrahim ve Saray Kenan ülkesinde göçebe olarak yaşadılar. Çadırlarda oturdular, bir yerden bir yere hareket ederek yaşamlarını sürdürdüler. Zaman içinde İbrahim'in sürülerindeki hayvanlar çoğaldıkça çoğaldılar. Tanrı'nın İbrahim'i büyük bir ulus yapacağına ilişkin verdiği vaadin üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmişti. Şimdi İbrahim 86, karısı ise 76 yaşına gelmişlerdi ve hala hiç çocukları yoktu. Eğer soyu olmazsa İbrahim büyük bir ulus haline nasıl gelecekti? İbrahim ve karısı vaadini yerine getirmesi için Tanrı'ya yardım etmeye karar verdiler. İbrahim ve karısı Rabbin kendi planını kendi zamanda gerçekleştirmesini beklemek yerine sağduyularına ve yerel kültürlerine uygun olarak hareket etmeyi tercih ettiler. Saray, Mısırlı cariye kız Hacer'i kocası İbrahim'e verdi. İbrahim Hacer ile yatacak ve böylece bir çocukları olacaktı. Hacer, İbrahim'e bir oğul doğurdu. Adını İsmail koydular. Aradan 13 yıl geçti. İbrahim 99 yaşına geldiğinde her şeye gücü yeten Tanrı İbrahim'e göründü ve ona karısı Saray'dan bir oğlu olacağını söyledi. İbrahim yüzüstü yere kapandı ve güldü. İçinden 100 yaşında bir adam çocuk sahibi olabilir mi dedi. 90 yaşındaki Sara doğurabilir mi? Sonra Tanrı'ya keşke İsmail'i mirasçım kabul etseydin dedi. Tanrı hayır ama karın Sara sana bir oğul doğuracak. Adını İshak koyacaksın dedi. Onunla ve soyu ile antlaşmamı sonsuza dek sürdüreceğim. İsmail'e gelince, seni işittim, onu kutsayacak, verimli kılacak, soyunu alabildiğince çoğaltacağım. 12 beyin babası olacak. Soyunu büyük bir ulus yapacağım. Ancak antlaşmamı, gelecek yıl bu zaman Sara'nın doğuracağı oğlun İshak ile sürdüreceğim. Yaratılış 17:17-21.
İshak.
Tanrı vaadini yerine getirdi. 90 yaşındaki Sara, İbrahim'e bir oğul doğurdu. Adını İshak koydular. Çocuk büyüdü, sütten kesildiği gün İbrahim büyük bir şölen verdi. Ne var ki Sara, Mısırlı Hacer'in İbrahim'den olma oğlu İsmail'in alay ettiğini gördü. Yaratılış 21:8-9. İsmail Tanrı'nın İshak ile ilgili planını takdir etmedi. Tanrı, dünyaya gerçeğini iletmek ve kurtuluşunu sağlamak amacıyla kuracağı ulus için İshak'ı kullanacaktı. İsmail, Tanrı'nın bu planını takdir etmek yerine üvey kardeş İshak ile alay etti. Bu durumun neden olduğu gerginlik o kadar büyüdü ki, İbrahim sonunda İsmail'i ve Hacer'i göndermek zorunda kaldı. Oğlu İsmail'i çok seven İbrahim için bu olay çok acı veren bir tecrübe oldu. Ancak Tanrı İbrahim'e, oğlun İsmail ile cariyen Hacer için üzülme dedi. Çünkü senin soyun İshak ile sürecektir. Çocuk İsmail büyürken Tanrı onunlaydı. Çocuk çölde yaşadı ve okçu oldu. Paran çölünde yaşarken annesi ona Mısırlı bir kadın aldı. Yaratılış 21:12-20-21. Rabbin söz vermiş olduğu gibi İsmail Tanrı'nın pek çok şekilde bereketlemiş olduğu büyük bir ulusun babası oldu. Ancak Rab yine de İbrahim'e dünya için sağlayacağı kurtuluşla ilgili antlaşmayı İshak ile yerine getireceğini net bir şekilde belirtti.
İsrail.
Daha sonra İshak evlendi ve Esav ile Yakup adında ikiz oğulları oldu. Tanrı, bundan böyle adın İsrail olacak, Yaratılış 35:10 diyerek Yakup'a sonunda yeni bir ad verdi. Yakup 12 oğula sahip oldu. Tanrı, Musa'nın zamanında İsrail'in 12 oymağının ataları olan bu 12 oğuldan bir ulus organize etti. Rab, İbrahim, İshak ve Yakup'un bu soylarını kendi seçilmiş halkı olarak adlandırdı. Tanrı neden onları seçti? Onlar diğer uluslardan daha mı iyiydiler? Hayır, aslında Tanrı onlara sayıca öbür halklardan az olduklarını, yasanın tekrarı 7:7 söyledi. Rab, bu zayıf, güçsüz ve küçümsenen İbrani halkını seçti. Çünkü Tanrı, tamamlamayı planladığı kurtarışında hiçbir insanın çabasının olmamasını ve hiç kimsenin övünmemesini istiyordu. Tanrı, bu şekilde çalışmaktan zevk alır. Dünyanın önemli gördüklerini içe indirmek için, dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki, Tanrı'nın önünde hiçbir insan övünemesin. 1. Korintliler 1:28-29.
Bir Haberleşme Kanalı.
Tanrı bu yeni ulus aracılığıyla mesajını yeryüzünün dört bir yanına ulaştırmayı tasarlamıştı. Tanrı, radyo ve televizyon henüz ortada yokken bu haberleşme kanalını yarattı. Ama Tanrı'nın haberleşme kanalı radyo ve televizyondan daha fazla etkili olacaktı. Bu ulusun arasındaki tek gerçek, Tanrı'nın kudretli işleri tüm dünyada işitilecekti. Örneğin, kutsal yazılara bakacak olursak, Kenanlı bir kadının şu tanıklığının yazılı olduğunu görürüz. Mısır'dan çıktığınızda, Rabbin Kızıldeniz'i önünüzde nasıl kuruttuğunu işittik. Tanrınız Rab, hem yukarıda göklerde, hem de aşağıda yeryüzünde Tanrı'dır. Yeşu 2:10-11. Tanrı ayrıca bu ulustan, kutsal yazıları yazacak olan peygamberleri de seçecekti. En önemlisi ise, dünyaya bereket kanalı olacak olan bir soyu, Tanrı yine bu ulus aracılığıyla sağlayacaktı. Daha önce görmüş olduğumuz gibi, 16. bölümde, bu soy, bakire olan yoksul bir Yahudi genç kızdan doğmak için, göklerden gelen, kadının vaat edilen soyundan başkası değildi. Bizler onaylasak da onaylamasak da, bu eski ulus, Tanrı'nın gerçeğini ve sonsuz bereketlerini yeryüzündeki her ulusa sunabilmek için Tanrı tarafından kurulmuş olan bir haberleşme kanalıydı. Ve her şey Rabbin İbrahim'e baba evini terk etmesi ve Kenan diyarına gitmesini söylemesiyle başladı. Tanrı'nın İbrahim ile yaptığı büyük antlaşmanın iki önemli kısmı vardı. 1. Seni büyük bir ulus yapacağım ve kutsayacağım. 2. Ve yeryüzündeki tüm uluslar senin aracılığınla kutsanacaklar. Tanrı'nın sevgisi yalnızca tek bir özel grup ile sınırlı değildir. Tanrı yalnızca İbrahim'i ya da İsrail'i bereketlemek istemedi. Onun şefkat dolu yüreği yeryüzündeki tüm insanları özler. Eski antlaşma Tanrı'nın yeryüzündeki tüm uluslara ve dil gruplarına lütfunu sunmak için sayıca az ve dik başlı İsrail ulusunu kullandığını anlatan öykülerle doludur. Tanrı'nın bu hor görülen ulus aracılığıyla diğer tüm ulusları bereketleme amacı, kutsal kitapta Rabbin İsraillileri kendilerini yok etme girişiminde bulunanlardan koruduğunu anlatan her bölüm okunduğunda hatırlanmalıdır. Tanrı onları savunuyordu ama bunun nedeni İsraillilerin diğer uluslardan daha iyi olmaları değildi. Onları savunuyordu çünkü onlar aracılığıyla gücünü ve görkemini göstermeye ve dünyaya kurtuluş sağlamaya kararlıydı. İsrailler Tanrı'nın bu amacını gerçekleştirecek olan kanaldılar. Tanrı, İbrahim, İshak ve Yakup'un soylarını korumakla, aynı zamanda yeryüzündeki tüm insanlara sunmak istediği bereketlerini de korumuş oluyordu. Daha da önemlisi, Rab Tanrı'nın adının ünü tehlikede bulunuyordu. O, bu zayıf ve hor görülen ulus aracılığıyla tüm ulusları bereketleyeceğine dair kendi büyük adı üzerine ant içmişti. Tanrı, vaat ettiğini adının onuru uğruna titizlikle ve kesinlikle yerine getirecekti. Eğer adımızın ünü ya da ailemizin onuru tehlikede bulunsaydı, bizler de aynı şekilde davranmaz mıydık?
Tanrı İbrahim'i dener.
Gelin şimdi İbrahim'in büyük ve önemli kurbanı hakkındaki klasik öyküye geri dönelim. Öykünün ortamı şudur. İbrahim çok yaşlanmıştı. İsmail'i göndereli yıllar olmuştu. Evde kalan yalnızca İbrahim'in oğlu İshak'tı. Tanrı, İbrahim'in imanına çok güçlü bir deneme uygulamak üzereydi. Rab Tanrı, aynı zamanda Adem'in çocuklarını günahın ölüm cezasından kurtarmak için yapmayı planladığı şey hakkında dünyaya bazı örnekler ve peygamberlikler göstermek üzereydi. Daha sonra Tanrı İbrahim'i denedi. İbrahim diye seslendi. İbrahim buradayım dedi. Tanrı, İshak'ı sevdiğin biricik oğlunu al, Moria bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun. Yaratılış 22:1-2. Tanrı İbrahim'i belirli bir dağ sırtına yolculuk etmesi ve orada biricik oğlunu öldürmesi ve sonra bir sunakta yakması için yönlendirdi. Ne kadar dehşet verici bir talep. Bu talep, Tanrı'nın daha önce bir insandan hiçbir zaman yapmasını istemediği ve daha sonra da hiçbir zaman istemeyeceği türde bir talepti. Ama yine de İshak'ın, Adem'in tüm soyu gibi bir günah borcu vardı. Bu nedenle hakkında verilen yargı adildi. Ölüm. İbrahim sabah erkenden kalktı, eşeğine palan vurdu. Yanına uşaklarından ikisini ve oğlu İshak'ı aldı. Yakmalık sunu için odun yardıktan sonra Tanrı'nın kendisine belirttiği yere doğru yola çıktı. Yaratılış 22:3. İbrahim Tanrı'ya güvendi ama kolay değildi. Büyük acılar içinde geçen 3 gün süreyle İbrahim, oğlu ve 2 uşağı yolculuk ettiler. Attıkları her adım onları infaz yerine daha da yaklaştırmaktaydı. İbrahim, 3. gün gideceği yeri uzaktan gördü. Uşaklarına, siz burada, eşeğin yanında kalın dedi. Tapınmak için oraya gidip oğlumla birlikte döneceğiz. Yaratılış 22:4-5. İbrahim uşaklarına, oğlumla birlikte yanınıza döneceğiz dedi. Eğer İshak öldürülecek ve bir sunak üzerinde yakılacaksa, İbrahim ve oğlu birlikte nasıl geri dönebilirlerdi? Kutsal yazıların bir bölümünde bu sorunun yanıtı gelir. Tanrı, İshak'tan büyük bir ulus yapacağını vaat ettiği için, İbrahim, oğlunu kurban ettikten sonra Tanrı'nın onu tekrar dirilteceğine inandı. İbrahim, Rab Tanrı'nın vaatlerini her zaman yerine getirdiğini öğrenmişti.
Tanrı, İshak'ın yerine geçen bir kurban sağlar.
İbrahim, yakmalık sunu için yardığı odunları İshak'a yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisi aldı. Birlikte yürüdüler. Yaratılış 22:6. Baba ve oğul dağda birlikte yürürlerken İshak İbrahim'e seslendi. Baba, İbrahim onu evet oğlum diye yanıtladı. İshak, ateş ile odun burada ama yakmalık sunu kuzusu nerede diye sordu. İbrahim, oğlum, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Tanrı'nın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı. Üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Ama Rabbin meleği göklerden İbrahim, İbrahim diye seslendi. İbrahim, işte buradayım diye karşılık verdi. Melek, çocuğa dokunma dedi. Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgemedin. İbrahim gözlerini kaldırıp çevresine bakınca, arkasında duran, boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Yaratılış 22:7-13a. Rab müdahale etti. İbrahim'in oğlu ölüm cezasından esirgenecekti. İbrahim çevresine baktı ve uzakta aynı dağın sırtında ağaçların altındaki çalıların içinde hareket eden bir şey dikkatini çekti. Neydi bu? Yoksa olabilir miydi? Evet, Tanrı'ya övgüler olsun. Boynuzları sık çalılara takılmış kusursuz bir koç. Tanrı, kurban sunusu yasası ile uyumlu olarak günahkarın yerine geçen bir kurban sağlamıştı. İbrahim gitti ve koçu alıp getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu. Yaratılış 22:13b. İbrahim'in oğlu üzerine hüküm süren bu ölüm yargısından neden kurtuldu? İbrahim'in oğlunun yerine koç ölmüştü. Tanrı, günahkarın yerine geçen bir kurban sağlamıştı.
Rab sağlayacaktır.
Ve İbrahim oraya Yahve Yire, Rab sağlar adını verdi. Rabbin dağında sağlanacaktır sözü bu yüzden bugün de söyleniyor. Yaratılış 22:14. İbrahim oğlunun yerine geçen koçu öldürdükten sonra neden o yere Rab sağlayacaktır adını verdi? İbrahim o yere neden Rab sağladı adını vermedi? İbrahim peygamber Rab sağlayacaktır sözleriyle o günden yaklaşık 2000 yıl sonra gerçekleşecek olan gelecekteki bir olayı ilan ediyordu. Çünkü Rab yalnızca tek bir insanı ölümden kurtarmak için değil, tüm dünyaya eksiksiz ve nihai bir kefaret sağlamak için bu aynı dağın sırtında, daha sonra Yeruşalim kenti burada kuruldu, başka bir kurban tedarik edecekti. İbrahim, oğlu İshak ile birlikte kurbanın sunulacağı dağa varmak için yavaş yavaş ve zorlukla yürürken oğluna ne söylediğini hatırlıyor musunuz? Ona şöyle dedi, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak. İbrahim'in söz ettiği şey neydi? Tanrı, İbrahim'in oğlunun yerine geçerek ölmesi için bir kuzu mu sağlamıştı? Hayır, Tanrı bir kuzu sağlamadı. Tanrı bir koç sağladı. O zaman İbrahim peygamber Tanrı'nın kendisi için bir kuzu sağlayacağından söz ettiğinde ne demek istedi? Bu sorunun şaşırtıcı yanıtı çok yakında ortaya çıkacak. Ama daha önce birkaç öykünün daha anlatılması gerekiyor.